Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Bugün mübarek bir geceyi inşallah ihya etmeye çalışacağız. İdrak ettiğimiz bu geceyi Allah Teala layıkıyla ihya etmeyi de nasip etsin. Ragaib kandiliniz mübarek olsun. Gazali Mektebi programında bu hafta inşallah yine nefsin engellerinden ve insanın ayağına takılan bir pranga olarak, önündeki bir engel olarak ve en büyük azılı düşmanı olarak, hatta İnsanın kendi içinde taşıyıp diğer harici düşmanlara da yardımcı olan sanki kalenin içindeki bir sızıntı gibi, kalenin içindeki bir hain gibi, bir casus gibi şeytana, dünyaya ve dünyalıklara, insanı ibadetten alıkoymaya çalışan insanlara yardım ve yataklık eden, onlara kalenin içerisindeki planları dışarıya sızdıran bir casus gibi onlara sır veren bir düşmandan bahsetmeye devam edeceğiz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh insanın cennete ulaşmadaki en büyük engellerinin 4 tane olduğunu, bunların da ayaklara takılan birer pranga gibi olduğunu ifade etmişti ve demişti ki bunlardan bir tanesi dünyadır, ikincisi mahlukattır, bazı meşgaleler, bazı insanlar, bazı yönelişler, bazı işler ve oluşlar veya kişinin karşısındaki bazı kimseler, insanlar alıkoymaya, ayağına pranga olmaya devam edebilir. Üçüncüsü şeytan dedi. Bunları önceki programlarda konuşmaya, ele almaya, sizlerle birlikte müzakere etmeye çalıştık. Bugün nefisle alakalı meseleleri inşallah İmam Gazali'nin dilinden anlamaya ve nakletmeye çalışacağız. İmam Gazali öncelikli olarak şunu söylüyor. Dünya, dünyalık, şeytan, mahlukat, bunların her birisi nasıl ki bir düşmansa, bunların en azılısı, en kuvvetlisi, insanı hak yolundan ve hayra giden unsurlardan alıkoyabilecek en mücadelesi zor olanı nefistir diyor. Bunu gerekçelendirirken ve niçin böyle söylediğini ifade ederken de şunu belirtiyor. Şeytan Allah Teala'nın düşmanımdır, siz de düşman edininiz buyurduğu, dünyanın ve dünyalığın şayet layıkıyla haddi ve hududu belirlenmezse ve layıkından fazla bir değer verilecek olursa dünya imtihanı bizim için bir fitneye dönüşecektir. Mealen ayet-i kerimelerde böyle buyuruluyor. Bunlar veya dünyanın kendisi başlı başına bir imtihanken en azılısı ve mukavemet ve mücadele gösterilmesinin en zor olduğunun nefis olduğunu beyan ediyor. Çünkü insanın içindedir. İnsan nereye giderse gitsin en gizlisini, saklısını, mahremini, her şeyini bilen nefsidir. Kişinin kendisinden herhangi bir şey gizlemesi, insanın kendisinden herhangi bir şey gizlemesi nasıl ki mümkün ve muhtemel değilse, zihnime gelen bir şeyi kalbimden gizleyebileceğimi nasıl düşünemiyorsam, kalbimdeki bir şeyin zihnimden uzak kalması veya zihnimi bundan korumam nasıl mümkün değilse, yani bir elimizden, bir gözümüzden, ayağımızdan, herhangi bir uzvumuzdan bir şey nasıl gizleyemiyorsak, yani elim biraz burada dursun, elimle bazı günahlara giriyorum, günaha giren elimi kenarda bırakayım da biraz elsiz gezeyim diyemiyorsak veya gözümle bazı mahzuratı ve fuhşiyatı görüyorum, dolayısıyla gözümü bir süreliğine tatile çıkarıyorum, kenara bırakıyorum, evde bırakıyorum, araçta bırakıyorum, kutusunda ve mahfazasında bırakıyorum, dolayısıyla gözden gelebilecek fitnelerden emin olmak istiyorum nasıl ki diyemiyorsak, aynı şekilde nefis de böyledir. Kendi kendimize aldığımız kararın önünde veya sonunda nefis vardır. Ya nefse rağmen bir şey yapıyoruzdur ya da nefisle beraber hareket ediyoruzdur. Hal böyle olunca insanın önündeki, karşısındaki, içindeki, ardındaki, sığındığı belki kendisinden güç aldığı yegane düşman odağı, düşman unsuru, diğer 3 unsurun dünyanın, mahlukatın ve şeytanın belki komutanı mesabesinde olan, yeri geldiği zaman onlara içerideki bir casus gibi bilgileri sızdıran, şeytanın bize vesvese verdiğinde ona o vesvesesine kulak vermemizi, kulak asmamızı ve onun dediği şekilde hareket etmenin meşruiyetini göstererek, canım ne olacak ki, şöyle de yapıversen olur diyerek içimizden bizi galeyana getiren ve şeytanın vesvesesine mağlup olmamıza sebebiyet veren nefistir diyor İmam Gazali. Dolayısıyla bunları söylemesinin temel sebebi şudur. Bir kimsenin şeytan ne kadar düşmanıysa, dünya ne kadar düşmanıysa nefis dediğimiz şey bütün bu düşmanların en azılısıdır. En sinsi olanıdır, mukavemet gösterilmesi en zor olanıdır diyor. Peki nefisle mukavemet göstermenin yolunu söylüyor mu İmam Gazali rahmetullahi aleyh? Şunu ifade ediyor. Bizim için cesetteki, bedendeki, akıl ve fikirdeki bir düşmandır. Dolayısıyla nasıl ki evin içine giren ve anahtarı alan bir hırsıza mukavemet göstermek zorsa, nefse karşı da öyle müteyakkız olmak, uyanık olmak ve mukavemet göstermek zordur, müteyakkız olmak gerekir. Bazen insanın çok dikkatli bile olsa gözünden kaçan ufacık bir hata veya içine düştüğü ufacık bir nisyan, unutkanlık, nefse mağlubiyetin belki de önünü ve yolunu açabilecektir. İkinci bir husus, nefisle alakalı olarak İmam Gazali birinci olarak şunu söylüyor. Niçin en azılı düşmanımızdır? Çünkü bizimle beraber her an, her daim nereye gidersek ve nerede olursak olalım, uykumuzda, en mahrem anımızda bile bizimle beraberdir. İkincisi, sevimli gelen bir düşmandır. Yani hiçbir kimse şayet kendi nefsini tezkiye edememişse veya kulluk kıvamını kuvvetlendirememişse, enaniyet bataklığına düşmüşse, taaccüp ve ucup gibi, kendini beğenmek gibi bir hastalığa, bir bataklığa sürüklenmişse, nefsine mağlup olması ve nefsini diğer her bir şeyden fazla sevmesi kaçınılmazdır. İmam Gazali bunu ifade ederken şunu söylüyor. Ennehu aduvun mahbubun. Sevgili bir düşmandır. Sevimli bir düşmandır. İnsanın nefsini sevmemesi, kendini sevmemesi neredeyse imkansızdır. Hal böyle olunca kişi nasıl ki sevgilisinden veya sevdiği herhangi bir kimseden gelen hatayı görmez, örtbas etmeye çalışır, aynı şekilde nefsinden sadır olan, yani kendinin yapmış olduğu hataları nefsaniyet bataklığına sürüklendiyse her zaman onu tevil eder, meşrulaştırmaya çalışır, bir şekilde onu yorumlar, ama ben de bunu şundan dolayı yaptım, o da bunu yapmasaydı gibi yaptığı hatanın hata olduğunu bilmesine rağmen onu meşruiyet kılıfına, savunma kılıfına ve zırhına büründürerek normal ve masum göstermeye, masumlaştırmaya çalışır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Hubbuke şey'e yu'mi ve yusimmu. Senin bir şeye karşı olan sevgin, muhabbetin seni o şeye karşı, sevdiğin şeye karşı kör ve sağır eder. Yani bir kimse sevdiği herhangi bir insanda, eşi de olabilir, anne babası da olabilir, eşi, dostu, çoluğu, çocuğu, hocası, müridi veya mürşidi, komşusu veya akrabası veya herhangi bir kimse, kimi düşünüyorsak, bir kimseyi seviyorsa o kimseden, sevdiği kimseden sadır olan kusurları, noksanları, eksiklikleri ve problemleri görmez, göremez, duyamaz. Kendisine deseler ki senin sevdiğin şu insan, arkadaşın, dostun, hocan veya diğer kimseler şöyle şöyle hatalar yaptı diyerek, kendine taalluk etmese bile, kendine zarar vermese bile, başkalarıyla alakalı olarak yapmış olduğu hatayı bile ona konduramaz. Ondan böyle bir şey sadır olmaz. O yaptıysa bir sebebi vardır. Mutlaka haklıdır gibi muhtelif unsurlarla tevil etmek suretiyle yorumlar, onu masumlaştırır. Bundan dolayı Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki insan fıtratına ve temayülüne, yani nefsine dair. Hubbuke şey'e yu'mi ve yusimmu. Sizin bir şeye karşı olan sevginiz sizi o şeye karşı, sevdiğinize karşı kör ve sağır eder. O yüzden İmam Gazali de şöyle buyuruyor. Belki de bu hadisi şerifin beyanı ve şerhi sadedinde bu hadisten ilhamla, aduvun mahbubun, sevgili ve sevimli bir düşmandır. O yüzden insanın nasıl ki sevdiği bir kimseye hayır demesi bile kolay değilse, kişinin sevdiği bir nefsine, yani kendine mukavemet göstermesi neredeyse imkansızdır. İmam Gazali yine gerekçelendirme sadedinde nefsin ne kadar büyük bir tehlike arz ettiği beyanında şunları söylüyor. Şeytandan sadır olan, cennetten kovulmasına sebebiyet veren ve kibir hastalığına büründüren asıl unsur kibrin kendisi değildi. Kibir bir neticeydi. Kibir buzdağının görünen yüzüydü. Kibir fiillerden sadır olan hareketin dışa yansımasıydı. İçteki kötülüğün dışına çıkmasıydı tabiri caizse. Ama asıl sebep nefisti diyor. Nefsini kabartan, kibrini kabartan, hasedini kabartan, mukavemet göstermeye götüren, Allah Teala'nın emrine karşı gelmeye sevk eden asıl unsur nefisti diyor. Yani esasında insanın azılı ve asıl düşmanı, şeytanı bile enaniyet kılıfıyla ve enaniyet bataklığıyla, hastalığıyla ayağını kaydırarak kibirden dolayı cennetten kovduran unsur İblisin nefsine yenilmesi ve nefsin galip gelmesiydi diyor. Devamında hakeza Hazreti Adem zamanına baktığımız zaman Habil ve Kabil'i görüyoruz. Mesela Hazreti Adem'in iki evladı. Burada da haset ve kıskançlığın arka planındaki asıl unsur yine nefisti diyor. Harut ve Marut meselesini hatırlayalım. Yine Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Harut ve Marut olarak insanlara yaklaşmayınız, bu sihri öğrenmeyiniz, nihayetinde eşlerin bile arasını açacak, birbirini seven kimseleri birbirine düşman edecek. Bu sihir bir fitnedir. Öğrenmeyiniz ama isterseniz bir imtihan olarak sizler bunu öğreneceksiniz ve nihayetinde böyle zararlar vereceksiniz diye Bakara suresi 6. sayfasında, yani hafızlara göre 6. sayfası, normal dizilimde okuduğunuz zaman 14. sayfasında orada Harut ve Marut'tan bahsediliyor. Hakeza burada o şehvetin, o hırs ve temayüllerin azılı bir nefis neticesinde ortaya çıkan unsur olduğunu, hakeza insanları çekememeye götüren, arzu ve iştaha götüren, azılı bir hırsla dünyaya temayülü götüren asıl unsurun ve Harut ve Marut'un kendileriyle beraber yeryüzüne inen gizli bilginin, yani sihrin öğrenilmesine götüren unsurun da hakeza nefis olduğunu beyan ediyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya bakıldığında yine orada nefislerinin bir telkiniyle o yasaklı olan, yaklaşılmaması gereken unsura, o meyveye yaklaşma neticesinde cennetten başlayan bir sürgün hayatının asıl sebebinin hakeza nefis olduğunu beyan ediyor. Çünkü orada şeytanın galeyana getirmesi ve iva etmesi, yönlendirmesi ve vesvese vermesiyle uzun süre kalacaklarına dair, kendilerinde ölümsüz kalacaklarına dair bir vehim oluşuyor. Hal böyle olunca buradaki asıl unsurun ve cennetten sürgünün başlayışındaki esas etkenin nefsin olduğunu, nefse mağlubiyetin olduğunu ifade ediyor. Bakınız kıymetli dinleyenler, bunları öncelikle kendi nefsime söylüyorum. Bunları kafa kağıdımı karşıma almak suretiyle kendime verdiğim bir nasihat olarak düşünüyorum. Nihayetinde nasihata ihtiyaç duyan ve nasihate muhtaç olan bir kimse nasihat veremez. Burada İmam Gazali bizlere şunu söylüyor. Şeytan bize bir şekilde önümüzden, ardımızdan, sağımızdan, solumuzdan, arkamızdan, önümüzden ve altımızdan, üstümüzden, neremizden gelirse gelsin, içimizden, çünkü bütün kanallar, bütün damarlar, her birisi şeytanın girip çıkabileceği bir mecradır. Hal böyle olunca bir şekilde bizim yumuşak karnımızı bulmak suretiyle, yani bu damarların içinden geçmekten değil, bahsedilen asıl unsur ve asıl husus, şeytanın bize vesvese verebilmesine mani hiçbir yer yok. Her yerden ve her şekilde, hatta kimi zaman Müslüman gibi bile gözükerek, Müslümanmış gibi davranarak bizi asıl maksadımızdan da vazgeçirmeye çalışarak hareket eder. Yani sanki bir Müslümanmış gibi, sanki bizi hayra teşvik ediyormuş gibi hareket ederek bizi yine hatalara ve günahlara sevk eder. O yüzden şeytanın giremeyeceği hiçbir kılıf yok. Ancak şeytan bize ancak telkin verir. Şeytan bir Müslümana sadece tabiri caizse tavsiyede bulunur. Herhangi bir şey yapmaya mecbur edemez. Bize bir şeyi olduğundan farklı göstererek güzel gösterebilir, alımlı gösterebilir, daha mesrur edici, sevindirici ve hoşnut edici gösterebilir. Bizim hangi noktada bir zafiyetimiz varsa o hasta olduğumuz, zayıf olduğumuz, noksan olduğumuz, hayır diyemediğimiz, direnç gösteremediğimiz noktalardan bizlere yaklaşmak suretiyle oralardan bize vesvese verebilir, bizi günaha sevk edebilir. Ancak orada kararı verecek olan şey, unsur, irade ve idare kendimiziz. Bir Müslümanın kendi iradesidir. Yani bu şunu getiriyor beraberinde. Ya Rabbi ben bu kadar günaha girdim ama asıl azmettiren şeytandı. Dolayısıyla beni yakmak yerine, beni cezalandırmak yerine şeytanı yak. Şeytanı cezalandır diye bir mazeret beyan etmesi söz konusu değildir. Çünkü zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o benim düşmanımdır. Siz de düşman edindiniz. Buyurduğundan dolayı bir kimsenin kalkıp da düşmanının vermiş olduğu vesveseden ve telkinden hareketle esas suçlu odur. Ben masumum hakim bey deme ihtimali ve imkanı söz konusu değildir. Fakat burada şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Şeytanın verdiği vesveselere kulak asmamızı ve o vesveseyle, o desiseyle, şeytanın ayartıcılığıyla hareket etmemize götüren asıl unsur ve şeytanın istediği gibi hareket etmemize sevk eden asıl merci esasında nefsin bizatihi kendisidir. Nefis bize sağdan geliyor, soldan geliyor. Bunu yapıver, bir defadan bir şey olmaz. Şunu da yapıverirsin, bunu kazanacaksın, bunu elde edeceksin. Sen de zengin olacaksın, sen de meşhur olacaksın, sen de muteber olacaksın, sen de idareci olacaksın, sen de talebe olacaksın. Yani bir kimsenin hangi noktada zafiyeti varsa o noktada nefis sen de bunu yapıver. Şeytan o kapıyı açıyor, nefis bizim yanlış karar almamıza sebebiyet veriyor. Hal böyle olunca dışarıdan gelen telkinlerin değerlendirilmesi konusunda aklı selim şekilde hareket etmeye mani olan unsur nefistir. Peki bunun bir önleyici unsuru, ilaç ve tedavisi var mıdır? Şeytan nasıl ki saldırıya geçtiği zaman ibadetlerle mukavemet göstermek mümkünse diyor İmam Gazali, nefse karşı da takva ile, vera ile, hassasiyet ve hamiyet sahibi olmak suretiyle bir kimse mukavemet gösterebilir diyor. Yani nefs engeline karşı, nefis düşmanına karşı mukavemet göstermenin en önemli sacayağı ve bir Müslümanın yegane yardımcısı, kuvvet bulacağı unsur takva unsurudur. Takvalı olan bir kimsenin diyor İmam Gazali, nefse mukavemet göstermesi elbette daha kolay olacaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz haricinde hiçbir kimsenin nefsi veya hiçbir kimsenin şeytanı Müslümanlaştırılmamıştır. Yani benim nefsim bana hayrı emreder. Bana musallat olan şeytan bana her zaman iyi olanı gösterir. Benim musallat olan şeytanım bana kötü olan şeyleri göstermez veya benim nefsim kötü olan şeyleri istemez diyebilecek aleyhissalatü vesselam haricinde hiçbir kimse yoktur. Hazreti Peygamber diğer peygamberlerde olduğu gibi ismet sıfatını haiz olduğundan, masum sıfatını haiz olduğundan, günahsızlık vasfıyla korunmuş olduğundan dolayı sadece Peygamber aleyhissalatü vesselama mahsustur. Onun haricindeki her bir kimse Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den Hazreti Ömer Efendimiz'e varıncaya kadar hiçbir kimsenin nefsi ve şeytanı Müslümanlaştırılmamıştır. Müslümana hayrı emretmez, bilakis hayır olan şeylerden alıkoymaya çalışır. Hazreti Peygamber mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le alakalı şunu söylüyor, şöyle buyuruyorlar. Ebu Bekir'in diyor sizden üstün olan yönü ne namazıdır, yani namazındaki fazlalıktır, ne oruçlarındaki fazlalıktır, ne fetvasında, ne kelamında, ne konuşmasında, ne muhtelif şeylerindeki fazlalıktan dolayı sizden bir üstünlüğü vardır. Onu size üstün kılan ve onu ruhaniyet derecesine yükselten ve benim sır ortağım haline getiren onun kalbindeki vakardır. Onun kalbinde bulunan bir sırdır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah Teala cümlemize o sırrın, o vakarın her birisinden, zerrelerinden cümlemize lütfu keremiyle ihsan buyursun. Şimdi şöyle bir durum var kıymetli ve aziz dinleyenlerimiz. Takva dediğimiz zaman her bir kimse mutlaka takvayı duymuştur ve takvaya dair bir yorum yapmakta, bir tanım getirmekte. Ve ucu son derece açık olan bir kavram olarak ele alınmakta. Yani biz takva dediğimiz zaman günaha girmemek de bir takvadır şeklinde anlıyoruz. Fetva ile hareket etmek de takva olarak anlıyoruz. Elhak bunların her birisi doğru. Kişinin elini, dilini, belini, gözünü, sözünü, uzuvlarını koruması, muhafaza etmesi bizatihi takvadır. Bir kimsenin farz ibadetleri yerine getirmesi takvasındandır. Nafile ibadetler yapması takvasındandır. Bunların hiçbirisi takva değildir diyemeyiz. O yüzden ucu çok açık bir durumdur. İmam Gazali de böyle nefisle mücadele etmek için takvalı olunuz canım diyerek ortaya bir söz atıyor. Arkasını ve altını doldurmadan gelip geçiyor. Yani umuma konuşarak, yuvarlak cümleler kurarak burada söz kelam ediyor değil. Nefsi dizginlemek için takva zırhını ve takva silahını kuşanmak gerekir diyor. Bunun da nefsi dizginleyebilmek için 3 yolu vardır. Birincisi, şehvetleri engelleyecek surette hareket etmek. Yani bir kimsenin şehvet dediğimiz zaman cinsel münasebet değildir bu sadece. Kişinin iştah duyduğu, arzu ettiği, yöneldiği her bir şey bu kişinin şehvetidir. Yani şehvet kelime anlamı itibariyle iştah, arzu, yöneliş ve bir şeyi elde etmeye dair azami uğraş demek. İnsanın bir şey elde ederken gözünün dönmesi, gözünün önüne perde inmesi, hakla batılı ayırt edememesi, doğru karar verememesi daha çok kastedilir. Nefsi dizginleyebilmek için takvadan önce şunu söylüyor. Takvayı çünkü 12 maddeyle maddelendirecek. Belki bugünkü programımızda bu süre bize müsaade etmeyebilir ancak en azından nefsi dizginleyebilmek için takvanın en önemli, en kuvvetli silah olduğunu söylüyor. Bununla beraber 3 madde daha bizlere zikrediyor. Birincisi, şehvete mani olacak surette kuvvetli bir irade gerekir ve şehvetlere mani olmak, kişinin gözünü döndüren, hakla batılı ayırt etmesine mani olan şehvetleri men etmek, alıkoymak, yanına, yurduna bile yaklaştırmamak diyor. Bu nasıl olacak peki? Yani şehvete bir kimse arzu ve iştahına nefsi kuvvetlendiren, nefsi azgınlaştıran bu türlü yönelişlere nefsin istediği şeyleri azaltarak, sınırlandırarak, kısıtlayarak, mahrum ederek tabiri caizse terbiye edecek diyor. Nasıl ki azgın bir at, azgın bir merkep, azgın bir köpek, yani aslında kelam azgın bir hayvan. Nasıl ki terbiye edilirken, tedip edilirken, ehlileştirilirken, yeminden, yiyeceğinden, içeceğinden, alafından, buğdayından, hasılı kelam gıdasından kesilerek, yeminden azaltılarak o terbiye ediliyor. Artık içindeki hayvani duygular, içgüdüler saldıracak bir pozisyon kendinde bulamıyor. Gücü azaldığı için, yemi kısıldığı için artık saldıracak ve hayvanileşecek, zarar verecek kuvveti kendinde azgın bir hayvan nasıl bulamıyorsa, bir at düşününüz mesela, terbiye edilirken muhtemelen yeminden, yiyeceğinden, içeceğinden kısılıyor ki azgınlığını, hayvaniliğini, saldırganlığını asgariye çekiyor ve saldırabilecek kuvveti kendinde bulamıyor. Yem vermek vaadiyle sahibi bu ata yaklaştığı zaman artık sahibinin istediği şekilde hareket etmeye başlıyor. Aynı şekilde nefis de öyledir diyor. Onun arzu duyduğu, yiyecekse yiyecek, giyecekse giyecek veya hangi noktalarda zafiyeti varsa nefis neyi istiyorsa o istediklerini azaltarak ve kısarak kişinin nefsini dizginlemesi tıpkı saldırgan bir hayvanın dizginlenmesi gibi mümkündür diyor. Birinci yolu bu. İkincisi, ibadetlerle nefsi yormak. Artık nefsin boşta kalıp bize telkin verebilecek ve azgınlaştırabilecek şunu da iste, bunu da yap, buraya da git, buna da bak, bunu da al, bunu da ye, şöyle işler yap diye bize, kalbimize, zihnimize bulantı verebilecek surette bir boşluk bırakmamak. Yani ibadetlerin ağırlığını yüklenmek suretiyle nefsi bastırmak, kafasını kaldırabilecek surette bir fırsat bırakmamak gerekir diyor ikinci husus olarak. Üçüncüsü ve en önemlisi, bütün bunları insan sebepler dairesinde muhtelif vesilelerle yerine getirebilir. Şehvet ve arzularından feragat edebilir. Nefsini ibadet yapmak suretiyle biraz daha dizginleyebilir. Ancak el isti'anetu billah ve tadarru ileyhi. Tazarru etmek, yönelmek ve dua etmek, yalvarıp yakarmak suretiyle Allah'a yönelecek ve asıl yardımı Allah'tan dileyerek Allah Teala'dan yardım dileğinde ve talebinde bulunacak ki bu kimseye Allah'ın yardımı gelsin. Allah Teala'nın yardımı ile nefse bu kişi galip olsun. Çünkü Allah Teala'nın yardımı olmadığı müddetçe nefsin emmaratun bisu'i olan, hiçbir kötülüğü emretmekten kendini alamayan ve her halükarda asıl gayesi ve varlık sebebi kötülüğü, çirkin işleri, fuhşiyatı ve münkeratı emretmek olan nefse karşı yegane silah ve zırh Allah Teala'nın yardımıdır buyuruyor. Çünkü Hazreti Yusuf aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'deki beyan edilen ifadesine göre اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Rabbimin merhameti olmadığı müddetçe nefis her halükarda ve her durumda şüphesiz ki kötülüğü, çirkin işleri, fuhşiyatı ve münkeratı emreder. Tavsiye eder buyurmuyor, emreder buyuruyor. Yani artık o kişinin nefsine mağlup olması kaçınılmazdır. Bir amir nasıl ki memurundan bir şey istediyse, ona emrettiyse, memurun bunu yerine getirmeme ihtimali nasıl yoksa, kişi nefsine mağlup oluyor, onu amiriymiş gibi, patronuymuş gibi, onu esas idarecisiymiş gibi değerlendirdiği müddetçe nefsinden gelen rica bu kişi için emir telakki edilir. Allah Teala muhafaza buyursun. Burada da üçüncü nokta olarak Allah Teala'nın yardımı ona yöneliş, ona yakarış ve ona dua etmek suretiyle bir kimsenin nefsine mukavemet gösterebileceğini İmam Gazali rahmetullahi aleyh beyan ediyorlar. Esas noktaya takvanın muhtevasına ve tanımına ulaştık. İnşallah bir sonraki hafta takva ile alakalı olarak nefsi dizginleme noktasında takvanın nasıl bir rol oynadığını, takvanın nasıl bir zırh olduğunu, hangi noktalardan nasıl bir muttaki kul olursak nefse karşı onun saldırabileceği mecraları kapatır ve ona mukavemet gösterebiliriz. Bunu inşallah İmam Gazali rahmetullahi aleyh beyan edecekler. Hatta İmam Gazali takvayı tek bir cümleyle, tek birkaç sayfayla açıklamıyor. Takva ile alakalı olarak burada takribi olarak 12 maddeyi zikrediyor. Onun haricinde bir de sadece bu 12 madde yeterli olmaz. Bu 12 maddeye sadakat gösterebilmen için Allah Teala'nın, işte Allah Teala takva sahibi olan kimseleri sever ve onlarla beraberdir ayet-i kerimesindeki esrara vakıf olabilmek, mazhar olabilmek için 5 uzvumuza ve 5 noktamıza daha, yani işte kalbin takvası, gözün takvası, diğer uzuvların takvası, dilin takvası, elin takvası diye 5 uzvun ve 5 noktanın da nasıl muttaki olabileceğine dair unsurları ve hususları beyan ediyor. Bunları inşallah önümüzdeki programlarda birlikte müzakere etmek üzere. Her biriniz Allah'a emanet olunuz. Kandiliniz mübarek olsun. Allah Teala bizlere Recep ve Şaban aylarını mübarek kılsın. Bu aylarda mübarek olmayı nasip etsin, ihya etmeyi lütfetsin ve her birimize Ramazan ayına ulaşmayı lütfu keremiyle ihsan buyursun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.